Ayrım 11 21. Bölüm. Cenk Dara evinden çıkıyordu. Şüpheli bakışlarını korumalarından gizlemek istiyordu ama buna imkan yoktu. Gökhan yüzlerce metre öteden onun gözlerindeki korkuyu okuyabiliyordu. Döndü ve tuzağı kurduğu noktaya doğru koşmaya başladı. Evlerin arasından ve bahçelerin içinden şimşek gibi ilerledi. Tuzağı kurduğu noktanın biraz ötesinde beklemeye başladı. Nefesini kontrol etmeye çalıştı ama başaramadı. İşte yaşlandığının bir başka göstergesiydi bu. Sinirleri yıpranmıştı. Beyni her emre cevap vermiyordu. Gözleri yolun ilerisindeki dönemece odaklandı. Başında garip bir ağrı vardı. Şakakları zonkluyordu. Aracın sesini duydu. Cenk Dara'nın aracı virajı aldı ve hızla bombanın yerleştirildiği otomobile doğru yaklaştı. Gökhan nefesini verdi ve düğmeye bastı. Bomba patladı. Etrafa cam ve metal parçalarının yanı sıra bir miktarda insan derisi dağılmıştı. Bomba gereğinden fazla güçlü olmuştu. Cenk Dara'nın aracı ters dönmüştü ve içindeki herkes ağır yaralı gibi görünüyordu. Gökhan Cenk'in bilincini kaybetmemiş olmasını umdu. Aracın yanına koştu ve arka koltuktaki gazeteciyi dışarı çıkartmak için hamle yaptı. O anda Cenk gözlerini açtı ve korkuyla bağırdı. Sesi tiz bir çığlığa dönüştü. Cenk'i boğazından kavradı. Ona karşı acımasız olacağı duygusunu vermişti. Daha elleriyle boynunu kavradığı anda. Ama garip bir şey oldu. Cenk Dara başka yöne, arkasına doğru bakıyordu sanki. Ölüyordu da kendi almaya gelen bir meleğe mi bakıyordu? Beynindeki ağrı, kötü hissi hiç bu kadar yoğun yaşamamıştı. Arkasından birisi geliyordu ve kendisine odaklanmıştı. Döndü ve baktı. O anda Cenk'i bıraktı. Cenk hayatının kurtulduğunu hissetti. Gökhan ona doğru yaklaşan insanı inceledi. Kısa süre içerisinde onu insan diye nitelemesinin yanlış olduğunu anladı ama ne diyeceğini bilmiyordu. Gözlerindeki ışık yüz ifadesi ve bedenindeki garip kas yığınları, giysilerin altında bile saklanamayan bir vahşi yaratık gibiydi. Ona karşı neler yapabileceğini düşündü ama hisleri başka bir şey söylüyordu, hazırlıksız olduğunu. Gökhan hızla koşmaya başladı. Bu onun çok sık kullandığı bir taktik sayılmazdı. Ancak hisleri ona rakibinin dikkatini dağıtmasının iyi olacağını söylemişti. Rakibi sıra dışıydı. Yüzündeki ifade ve bedeninin yapısı bunu açıkça ortaya koymuştu. Ölü şövalye önce Cenk'in yanına koştu. Adam ölmeyecekti. Cenk boynuna dokunan elin sertliğini hissedince Gökhan'ı kötü bir sürprizin beklediğini anlamıştı. Kim bilir nasıl bir işkenceye maruz kalacaktı. Bunu atlatmıştı. Önce patlama, sonra Gökhan. Bugün şanslı günüm diye düşündü. Ölü şövalye Cenk'i bırakıp Gökhan'a baktı. Onun hızla kaçmasından memnun kalmadı. Mücadele etmesini bekliyordu. O da koşmaya başladı. Ağır cüssesinden beklenmeyecek bir atiklikle ve görenleri şaşırtacak bir hızla koşuyordu. Gökhan caddenin ortasından ve olabildiğince hızlı koşuyordu. Arkasına baktı ve şaşırdı. Onu izleyen adam hiç beklemediği kadar hızlı koşuyordu. Kabul etmekte zorlandı ama bir an için kendine güveninin gidip geldiğini hissetti. Gücü mü tükeniyordu? Yakalanacağını anladı. Kaçmanın anlamı yoktu. Dönüp savaşmalıydı. Birden durdu, döndü ve silahını ateşledi. Neredeyse aynı anda ölü şövalye kendisini kenara attı. O da silahını çıkarttı ve arka arkaya ateş etti. Sokaktaki insanlar etrafa kaçışmaya başladı. Neye güveniyordu bu herif? Diğer soruları sormaya çekindi. Kendisini nasıl bulmuştu? Nasıl olur da bu kadar saf olabildi? Bu işi bitirdikten sonra kendisini kıza almaya karar verdi. Uzun süre uzak kalacak ve eğer kendini yeterli bulmazsa bir daha bu işlere bulaşmayacaktı. Ölü şövalyenin beyninde hiç düşünce yoktu. O böyle yetiştirilmişti. Gerçek anlamda bir insan sayılmazdı. Eğitim sayesinde bir insanın doğasının bu kadar değiştirilebiliyor olması korkutucuydu. O duygularından ve düşüncelerinden sıyrılmış bir canlıydı. Sezileriyle hareket ediyor ve odaklanıyordu. Bu odağı bozacak hiçbir şey geçmiyordu beyninden. Gökhan etrafına düşenlerden korunmak için kendisini araçların arkasına attı. Otomobillerin dış yüzeylerine çarpan metallerin çıkarttığı yankılı ses mahalleyi dolduruyordu. Polis sirenlerini duydu. Polis sirenini duyunca hiç bu kadar sevineceğini düşünmemişti daha önce. Polis aracı sokağın sonunda durdu. Gökhan polislerle ölü şövalye arasında kaldı. Silahındaki mermilerin çabuk biteceğini biliyordu. Onu izleyen garip görünüşlü adamdan da ses çıkmıyordu. Başını saklandığı lastiğin kenarından çıkarıp baktı. Polisler araçlarından inmiş, silahlarını çıkarmış ve bağırıyordu. ''Teslim olun, silahlarınızı atın.'' Gökhan diğer yöne baktı. Ölü şövalyenin elinde otomatik bir silah duruyordu. Birkaç saniye sonra otomatik silahın top gürültüsü ve yine vızıldayan mermiler. Polis aracı bu sefer hedefteydi. İnsansı yaratık hem ateş ediyor hem de polislere doğru koşuyordu. Gökhan'ın yanından geçerken dönüp ona bakmadı bile. Bu iş giderek korkutucu bir hal almaya başlamıştı. Bu geri zekalı onu öldürmek için burada değil miydi? Oysa şimdi polislere saldırıyordu. Manzara Gökhan'ın bile midesini bulandıracak gibiydi. Ölü şövalye koşarak üzerlerine gitmiş ve araçtan inen 4 polisi öldürmüştü. Yerde yatan bedenler devam eden ateşin etkisiyle parçalara ayrılmaya başladı. Gökhan aracın kenarından nişan aldı ve tam kafasına ateş etti. Mermi ölü şövalyenin kafasını sıyırıp geçti. Dönüp Gökhan'a baktı. Ağzı kıpırdadı ama oradan Gökhan'la konuşması imkansızdı. Oysa Gökhan onu duyabiliyordu. ''Benden kaçma, seni istersen hemen buraya getirebilirim. Boynu uzatmayalım.'' Gökhan birkaç mermi daha sıktı ve koşmaya başladı. Otomatik silahın mermileri şimdi çok yakınından geçmeye başladı. Sokaktaki insanlar bulabildikleri her yükseltinin altına sığınmıştı. Gökhan en kısa zamanda oradan kaçması gerektiğini biliyordu. Yoksa bu insanlara da zarar verebilirdi. O anda ölü şövalyenin ne demek istediğini anladı. Zayıf bir noktası vardı ve o da bu zayıf noktayı gayet iyi biliyordu. Az önce polislere yaptığını gördükten sonra başka insanlara da neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyordu. Bir çığlık sesi duydu, bir sıcaklık dalgası kapladı bütün vücudunu. Döndü, o tarafa baktı. Ölü şövalye elinde bir kılıçla duruyordu. Diğer elinde de bir kız çocuğu vardı. Saçından tutmuş ve onu havaya kaldırmıştı. Bunu yapacağını biliyordu. Sokaktaki insanlar dehşet içinde Gökhan'a bakıyordu. ''Lütfen o kızı kurtar!'' diye bağırdı yaşlı bir anne. Gökhan yapacak bir şey olmadığını anladı. Artık eğitimi işe yaramıyordu. Yaşlanmış ve duyguları öne çıkmıştı. Silahını attı ve ayağa kalktı. Ölü şövalyeye doğru yürümeye başladı. Ölü şövalye kızı bıraktı. Yanına yaklaşan adama baktı. ''Seni hemen öldürmeyeceğim. Benimle geleceksin.'' Yoldaki aracın birinin sürücüsünü dışarı çıkarttılar ve bindiler. Aracı Gökhan kullanacaktı. Araç hızla uzaklaşırken görenlerin dili tutulmuştu. Hissettikleri insanlık dışı karanlık bir enerjinin yansımasıydı. Kötülüğün bu kadar mekanik olduğunu görmek onları şok etmişti. 22. Bölüm. Gelişim Konseyi toplantısındaki hava durgundu. Beklenen gelişmeler oluyordu. Türkiye'nin köklerindeki genişleme dürtüsünün ayak sesleri birilerini rahatsız etmişe benziyordu. Konseyin ülkenin önünü tıkayıcı konumdaki oluşumları temizleme çalışmalarına sekte vuracak şeyler oluyordu. Ankara'daki çatışma ve gri takımın canlı olduğu bilinen son elemanın şehrin göbeğinde 4 polisin Cenk Dara isimli gazetecinin yaralanması ve 3 korumasının öldüğü bir çatışma sonucu kaçırılması pek çok karmaşık ilişkinin ve gelişmenin habercisiydi. Konseyi oluşturan politikacı ve bürokratlar bilim adamlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda ülke politikasına yön vermeye çalışırlarken bu gidişatın büyük güçlerin işine gelmediğinin de farkındaydılar. Bunu engellemek için her şeyi yaparlardı. Türkiye'nin genişlemeci bir tavır içine girmesi en başta Orta Doğu'daki büyük güç planlarını yok ederdi. Osmanlı refleksiyle hareket etmek demek, Orta Doğu'da başka güçlerin istediğini yapmasına son vermek demekti ve bu yapılabilirdi. Uygun bir strateji geliştirme olasılığı yüksekti. Bu durumda çok büyük değişiklikler olurdu. Orta Doğu'da bazı sınırlar değişir ve bazı ülkeler ortadan kalkardı. İşler gittikçe karışıyordu. Konseyin toplandığı odanın tam ortasında bir adam oturuyordu. Elinde bir adanın koordinatları ve deli saçması gibi görünen bazı bilgiler vardı. Berlin'de yaşayan ve şans eseri kendisini bir kovalamacanın içinde bulan Hakan. Konseyin önüne nasıl geldiyse çok farklı bir hikayeydi. Bir akrabası sayesinde bir polise, oradan polisin tanıdığı sayesinde Mahmut'a ulaşmışlardı. Gökhan'ın tek güvendiği ve arkaya Ankara'ya geldiğinde görüştüğü Mahmut'a, gri takımın eski üyesine. Mahmut da onu eski tanıdığı bir bürokrata yollamıştı. Hakan rüya gibi konuşmaların içinden geçip gözleri bağlı olduğu halde konseyin önüne gelmişti. Bir sorgucu Hakan'ın karşısında oturuyordu. Konsey üyeleri karanlıktaydı. Işıklar Hakan'ın üzerindeydi. Hakan başından geçenleri anlattı. Konsey üyeleri sorgucuya soruyu aktarıyor ve o da Hakan'a soruyordu. Olay rastlantısal. Peki seni ele geçirilmeleri çok kolayken neden bırakmış olabilirler? Takip edilmiş olabilirsin. Efendim ben o sırada ellerinden kurtulmuştum. Daha sonra sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptım. O kadar da politik kurgu kitap okumuşluğumuz var. Beni yurt dışına çıkışta yakalayabileceklerini düşündüm yani. Aferin çok akıllısın. Biz de zaten politik kurgu kitapları okuduktan sonra bu işlere girdik. Peki gidebilirsin. Hakan şaşırdı. Ne yani hepsi bu muydu? Ne sandın buraya seni getirmekteki amacımız doğru söyleyip söylemediğini anlamaktı. Sezgilerimizle seni inceledik. Söylediklerinin bir önemi yok. Elindeki kağıdı bırak ve git. Hakan kağıdı sorgucuya verdi ve dışarı alındı. Mahmut gelsin. Mahmut da gözleri bağlı biçimde odanın ortasına getirildi. Gri takım üyesi olmasına rağmen hiç bu kadar üst düzey beyinlere yaklaşamamıştı. Bu kadar zaman sonra insan bu işlere girince gerçekten kurtulamıyormuş diye düşündü. Heyecanlıydı. Mahmut sana bir ziyaretçi gelmiş. Evet efendim Gökhan geldi. Şaşkındı ve ne yapacağını bilmiyordu. Başlarına gelen şeyin sorumlularını arıyordu. Bu adam nasıl ajan böyle? Bilemiyorum efendim. Duygusal bir travma altındaydı sanki. Afrika'da yaşadıkları deneyimin sonucu olabilir. Bir şeylere ulaşmış mı? Gri takımın koordinasyonunda çalışan bir bürokrattan bir şeyler öğrenmiş sanırım. Ve sonunda iyi olmadı adamın. Gazeteci Cenk Dara'ya yapılan saldırıda Gökhan'ın işi olabilir. Ancak orada ters giden bir şeyler var. Görgü tanıkları garip bir yabancıdan bahsediyor. Polisleri öldüren adam. Özel timler harıl harıl o herifi arıyor. Yakalarlarsa çok kötü yapacaklardır. Ancak Gökhan'ı kolaylıkla alıp gitmiş. Öyle anlaşılıyor. Bilmiyorum efendim. Mahmut başını öne eğdi. Konseyin Gökhan'a iyi gözle bakmadığını biliyordu. Bunu derinden hissetti. Mahmut, eğer sana bir daha gelirse o artık bizim için de tehlikeli olabilir. Evet efendim, anlıyorum. Sana hiçbir şey için söz vermiyoruz. Görevin ne demek olduğunu biliyorsun sanırım. Mahmut başına gelecekleri hissetti. Resmi olmayan bir görev almıştı. Bunu yapmamasına imkan yoktu. Karşısındaki insanlar reddedebileceği insanlar değildi. Ona çok acı bir görev vermişti. Duygularının tamamen göçmeye başladığını hissetti ama bunu belli etmedi. Odadan çıktı. Bir daha bu insanlarla aynı yerde olmayacağını biliyordu. Bu tür bir görev için çok yaşlı hissediyordu kendisini. Hakan denen çocuk kim bilir ne durumdaydı. Adayı düşündü. O adada ne olabilirdi? 23. Bölüm. Ölü şövalyenin sesini duyduğu anda Elan Rahu büyük bir coşku yaşadı. Kulaklarına inanamıyordu. Gökhan'ı canlı olarak yakalamıştı ve şimdi elinin altındaydı. Gökhan'ı bağlamamıştı bile. Orada öylece oturuyordu. Gökhan olabildiğince zavallı görünmeye çalıştı. Karşısındaki insan ötesi yaratığı çözümlemişti. Çok zekiydi ama egosu çok yüksekti. O zaman ona göre davranmalıydı. Egosu yüksek bir yaratığı yenmenin en basit yolu zavallı, beceriksiz görünmek ve düşük bir profil çizmekten geçiyordu. Telefondaki konuşmayı şahit olması harika bir fırsattı. Belki de asla ulaşamayacağı bir bilgiye şimdi ulaşabilecekti. Elan Rahu zevk içinde çığlık çığlığa konuşuyordu. Oğlum, benim ölü şövalyem, düşmanıma yakalayacağını biliyordum, beni bu dertten kurtaracağını biliyordum. Yaratığın fark etmediği, aslında duyu organlarının gelişimiyle ilgili anomali nedeniyle fark edemeyeceği bir durum vardı. Telefon ahizesinden gelen ses Gökhan'a kadar ulaşıyordu. Gökhan her şeyin arkasındaki adamın sesini dinliyordu. Sana güzel bir haberim var oğlum. Beni burada takip eden birileri var ve adresimi buldular. Şimdi bana doğru geliyorlar. Sanırım o yakaladığın adamın arkadaşı. Federallerin içindeki adamımız onları takip ediyor. Doğruca bana geldiklerinden emin olmak için. Gökhan bunu duyunca ne kadar sevindiğini belli etmemeye çalıştı. Bu mutlaka Mert olmalıydı. Nasıl olup da Amerika'ya gittiğini düşündü. Demek o da canlı kurtulmuştu Afrika'dan. Buna şaşırmadı. Kendisinden daha iyi olduğunu biliyordu ama bunu asla itiraf etmeyecekti. Mert bir tuzağa doğru gidiyordu. Ona ulaşabilmesine imkan yoktu. Onu kaderiyle baş başa bırakmalıydı. İçinde bulunduğu durumdan bu garip mahlukun elinden nasıl kurtulacağını düşünmeliydi. Cümlelerin arasında Ragıp Tamer ismini duydu. Cenk Dara'nın patronu. Onu çok iyi tanıyordu. Kulaklarına inanamadı ve Gelişim Konseyi o ismi duydu. Telefondaki adamın Gelişim Konseyi'nin peşinde olduğunu öğrendi. Artık yenilemezdi. Bu kadar bilgiye sahipken bu yaratığa yenilemezdi. Saniyeler içerisinde karar verdi ve hızla fırladı. Aynı anda ölü şövalye telefonu bırakıp onu yakalamak için atıldı. Ama Gökhan hiç düşünmeden camdan kendisini aşağıya attı. İkinci kattaydılar ve inanılmaz acılar içerisinde kendisini yerde buldu. Karanlığın içinde bir araziye doğru koşmaya başladı. Belki de kırığı vardı ama bunu düşünecek durumda değildi. Ölü şövalye de peşinden atladı ve çok kolayca ayağa kalktı. Gökhan'ın peşini bırakmayacaktı anlaşılan. Arazide koşmaya başladı Gökhan. Ölü şövalye de peşindeydi. Seni öldürmeme sebep olma diye bağırıyordu bir yandan da. Gökhan ucunu göremediği karanlığa doğru koşuyordu. Öleceğini hissetti. Eskiden oynadığı Prince of Persia isimli oyun aklına geldi. O oyunun sonuna geldiğinde sonu olmayan karanlık bir boşlukla karşılaşmıştı. Her yeri arayıp taramıştı ama bir çıkış yolu bulamamıştı. Ve en sonunda karanlığın içine olabildiğince hızlı bir atlayış yapmakta bulmuştu çareyi. Ve o anda karanlık boşlukta attığı her adımda bir taş belirmiş ve onu prensese ulaştırmıştı. O oyunu sonunda gibi hissediyordu kendisini. Ancak bu sefer kaderinde karanlığın içinde tutunabileceği görünmez taşlar var mıydı? Bir umutla karanlığın içine baktı, sonsuz zifiri karanlığın. Görünmüyordu ama koşmaya devam etti. Ta ki bir kılıcın çekildiğini duyana kadar ve o an dondu. Ölü şövalye kılıçla karşısında duruyordu. Karanlığın içinde daha karanlık olan gölgesini görebildi. Gökhan gücünün tükendiğini duyumsadı. Mert'i düşündü. O da tuzağa doğru gidiyordu. Son saniyeler. Ölüm artık Gökhan'ı almak üzere kanatlarını açmıştı. şehadet getirdi sessizce. 24. Bölüm. Mert ve Mary 40 yıllık bir Mustang ile yola koyulmuştu. Seattle'daki göl evi onları aradıkları adama ulaştıracaktı. Mary, Mert ile beraber olmasının arkasındaki anlamı çözmeye çalışıyordu. Tek sebep federallerin peşinde olması değildi. Kardeşi Sarah ile olan ayrılığı ve uzun süren kavgası vicdanında derin bir yara açmıştı. Belki de Mert sayesinde Sarah ile yeniden bağ kuruyordu. Mert, Red Hot Chili Peppers dinleyip ayaklarını konsolun üzerinde uzatarak uyurken Mary aracı kullanıyor ve bir yandan da birileriyle telefonda konuşuyordu. Telefonunun dinlenmediğini biliyordu. Geliştirdiği bir şifreleme çipi sayesinde kimsenin bu şifreyi kırıp dinlemesi mümkün değildi. Hatta o kadar akıl dışı bir şifreleme yapmıştı ki gerekse kendisi bile o şifreyi kıramazdı. Mary heyecanla konuşurken Mert dönüp ona baktı. Sanki keyfi bozulmuş gibi bakmıştı. ''Neden öyle bakıyorsun? Hem arabayı ben kullanıyorum hem de kıçımızı kurtarabileceğini düşündüğüm insanları arıyorum. Sense sadece müzik dinleyip keyfine bakıyorsun. Nasıl bir psikolojin var senin?'' ''Ne psikolojisinden bahsediyorsun? Benim psikolojim falan yok. Başıma gelenleri bilseydin bunu mantıklı karşılardın. Beynim hiçbir şey duyumsamaz benim. Biliyor musun, kadınlar bu yönümü çok sever. Nedenini tahmin edersin herhalde. Mert, iğrençsin.'' Çölü yaran karanlık yolda olanca hızlarıyla ilerliyorlardı. Fark etmedikleri bir şey vardı. Bir göz onları takip ediyordu. Bu en son düşünecekleri şeydi. Ajan Kojevski gerçekten de güçlü adamları tanıyordu ve son derece sosyal bir insandı. Bu sayede devletin her imkanına rahatlıkla ulaşabiliyordu. Çok gizli bir askeri uydu Amerika'nın üzerinden geçmekteydi ve uzayın derinliklerindeki bu elektronik göz şimdi tam Mert ve Mary'i taşıyan aracın üzerine kilitlenmişti. 2 saat boyunca onları izleyecek ve sonra izleme onun yerini alacak olan bir başka uyduya devrolacaktı. Kojevski ve Lenroh'u telefonda ne yapılacağını konuşuyorlardı. Araçta 2 kişinin olduğu kesindi. Bunu ısı algılayıcıları sayesinde biliyorlardı ve büyük ihtimalle diğer kişi bir erkekti. Elenroh'un Mary'nin kiraladığını ve gri takım üyesini kendisine getirdiğini tahmin ediyordu. Ajan ile bir anlaşma yapmaya karar verdi. Kojevski, planım şu, sen akıllı bir adamsın. Onları yolda bir yerlerde durdurup içeri tıktır ve benim bir adamım oraya gidip o adamı alsın. Kadına istediğinizi yapabilirsiniz ama tamamen ortadan kalksa benim için daha iyi olur, biliyorsun. Bunun karşılığı olarak 2 milyon doları derhal gizli hesabına yolluyorum. İş olmasa bile paran hesabında. Çok teşekkür ederim efendim. Derhal bu işi planlayacağım. Ancak diğer ajanlara da bir şeyler vermem lazım. Bu açığa çıkarsa FBI'de bir dakika bile duramayız. Tamam, sorun değil, hiç merak etme ama onları buraya gelmeden durdur ve elinden kaçırma yeter. Anlaşıldı. Yola çıkalı 2 saatten fazla olmuştu. Güneşin ilk ışıkları ufuktan dışarı sızmaya başlamıştı. Mert uyuyordu. Mary ise onun bu halini anlamamaya devam ediyordu. Çöl yolu bitmek üzereydi. Mary ilerideki polis ışıklarını görünce başlarına çok da hoş olmayan şeylerin geleceğini anladı. Mert'i dürttü. Hey, polis çevirmesi var. Buraya kadarmış anlaşılan. Mert hiç uyumamış gibi gözlerini açtı ve elini beline etti. Sakın bana polisle çatışmaya gireceğini söyleme. Bunların resmi bir görevi olduğuna emin değiliz. Ama üzerlerinde resmi üniforma var ve bu ülkede polis öldürürsen eğer ne kadar acıması olacaklarına inanamazsın. Çöle doğru sürebilir misin? Evet, ama daha kolay yakalanırız ve onları ateş etmek için bir fırsat yaratmış oluruz. Çölde ne kadar kolay hedef olabileceğimizi düşündüm de. Haklısın, peki yaklaş ve dur bakalım ne yapacaklar. Mary araçlardan oluşan engele gelince durdu. Karşılarında bir polis aracı vardı. Bir de sivil araç. Sivil aracın federaller olduğuna neredeyse emindi. Ancak garip davranıyorlardı. Tedirgindiler. Gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı ve bir an önce işlerini bitirmek ister gibi davranıyorlardı. Polisler otomobilin yanına geldi ve araçtan inmelerini istedi. Mert ve Mary kapıyı açıp yavaşça indiler. Polisler Mary'nin kolundan tutup kendi araçlarına gelmesini istediler. Mary başını önüne eğip sessizce kendisinden isteneni yaptı. 2 yapılı ajan da Mert'in yanına geldi. Bizden ne istiyorsun? Suçumuz ne? Haklarımız var. Ajanlar güldüler. Sen fazla film izlemişsin belli. Hemen arabaya bin yoksa beynini dağıtırım. Ne yapacaksan yap o zaman. Ajan silahını çıkartıp Mert'e doğrultmak istedi. Mert bildiği tekniklerden birini seçti ve silaha vurup ajanın büyük ihtimalle bileğinin kırılmasına yol açtı. Çölde acı bir çığlık yankılandı. Diğer ajan da benzer bir sonla karşılaştı. İkisi de yerde kıvranarak bileklerini tutuyordu. Polisler Mary'i bıraktılar ve silahlarını çıkarıp ateş ettiler. Mert ajanların silahını almıştı ve 2 silah elindeyken bütün bir müfrezeyle bile başa çıkabileceğini biliyordu. Mary etrafta uçuşan mermilerden çölün sert yüzeyine atlayarak kurtuldu. Mert ardı ardına şarjörleri boşaltırken polisler de yaralı olarak kendilerini yerde buldu. Ancak üzerlerindeki telsiz tertibatı sayesinde merkeze haber vermişlerdi. İş gittikçe sarpa sarıyordu. Bu sırada ajanlardan birisinin cep telefonu çaldı. Telefon ajan Kocaevski ismine kayıtlıydı. Mert açıp onunla konuşmak istedi ama bunu yapmadı. Adamın yakalandığının bilinmesini istemiyordu. Telefonu kendi haline bıraktı. Telefon sustuktan sonra numarayı ve ismi bir yere not etti. Mary'i yerden kaldırdı. Araca bindiler. Bu sefer Mert geçti direksiyona ve bütün hızlarıyla çölü bitirip en yakın yerleşim birimine gitmeye karar verdiler. Ne yapacağız şimdi? Tanrım, umarım ölmezler. Mary ağlamakla gülmek arasında gidip gelen bir sinir krizine tutuldu. Çok basit. Ajan Kocaevski'yi bulacağız. O adam bu işi organize etti. Buna eminim. Bu telefon numarası. Şimdi o sihirli aleti çıkar ve en yakın yerleşim birimine gittiğimizde internet bağlantın var mı bak. O telefonun adresini hemen bulmanı istiyorum. Bizi Elan Rahu'ya götürecek adam o. Mary Mert'e şaşkınlıkla bakıyordu. Tahminlerin ötesinde bir adamla karşı karşıya olduğunu anladı.